Ayrım 25.
10. tez. A. Mustafa K. Wolfowitz geldiğinde evini misafirhane yapmıştı. Burada Kemal Derviş ve önemli kriptolar buluştular. B. MHP yöneticisi Bülent Yahnici, Grossman geldiğinde evini rasathane yapmıştı ve dış işlerinden Ü. Dinçben özel kalemiyle toplanmışlardı. C. Öz İlhan, New York'ta Musevi cemaati ileri gelenleri ve arkasından da Wolfowitz ile buluşmuştu. Yakınlıkları olduğu anlaşılıyor. D. Mehmet Ali Birant ve Osman Cengiz, Wolfowitz'in İstanbul uzantıları durumundalar. Bütün bunları ise liderlerinden birisinin Wolfowitz olduğu bir parti yapmaktadır. Kelepçe takma emrinin kaynağı bellidir. Bu durumda bunlara ve New York'ta Musevi cemaati ile irtibatı olanlara, Washington Institute müdavimlerine en az bir telefon etmeleri düşmektedir. Bir telefon etmeleri gerekir. W özür diler. Aksi takdirde izahı zordur. Kurtuluş bayramında değillerse açıklaması yoktur. 11. tez. Dünya Yahudi Partisi'nin Türkiye chapter'ı ve İslamist Parti çökmektedir. Bu zıtların birliği değildir. Görüntü ile özün birliğidir. Dipnot. İlk taslakta zıtlığıdır yazılmıştı. 12. tez. Cumhuriyetin kurucu sütunları sallanmaktadır. 3 Kasım tezleriyle 4 Kasım BY tarihlidir. Bir interregnumu haber vermiştim. Henüz yeni bir düzen görünmemektedir. 6. bölüm. Güler hiç kanırttı mı? Hükümet-ordu ilişkileri son günlerde bilindik seyrinden biraz daha farklı gitmeye başladı. Özellikle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özkök'ün açıklamalarıyla bu seyir biraz da değişti. Türkiye'de hemen herkesin bildiği demokratik anlayışın bir noktasını işaret eder gözükse de ama herkesin aklında olan bir ordu-hükümet ilişkisinin dışında bir tanımlamaya gerek duydu Özkök. Bu son gelişen süreçte Genelkurmay Başkanı Özkök'ün çıkışlarını ve hükümetle olan ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Efendim şöyle başlayabiliriz. Genelkurmay Başkanı Hilmi Paşa Hazretleri geçen ayın sonunda olabilir ya da bu ayın başındaydı. Biz siyasi iktidarın altındayız, denetimindeyiz, siyasi iktidara bağlıyız buyurdular. Ve bu da malum matbuat ve dahi malum televizyoncular tarafından pek ziyade sitayişkar elfaz ile mukabele edildi. Paşa Hazretleri bir daha demokrat unvanıyla taltif edildiler. İptida bunu ele alabiliriz. Evvela elbette son derece güzel bir hitabet olduğuna iştirak ediyorum. Ancak burada Bedri Gürsoy hocamı hatırlamadan edemiyorum. Kısa bir süre Maliye Bakanı da olmuştu. Müteveffa hocam Gürsoy bize maliye nazariyelerini tedris ederken sık sık bazı nazariye hakkında cazip ama velakin kazip diyordu. Bu bana cazip nazariyelerin doğruluğunu sınama terbiyesini vermişti ve sınamadan duramıyorum. Bu nedenle Paşa Hazretlerinden affımı niyaz ediyorum. Elbette Hilmi Paşa Hazretleri'nin bu kelamına kazip demiyorum. Hürmetim var. Ayrıyeten Hilmi Paşa Hazretleri siyasi iktidarın üstünlük ve önceliğini tebarüz ederken çok isabet etmektedir. Ama benim yakın zaman tarih bilgilerim de bazı noktaları tespit ile kaydetmemi emrediyor ve bunu yerine getirmek durumundayım. Bir defa Hilmi Paşa Hazretleri'nin Harbiye'ye duhulu 1957 yılındadır. Aynı zamanda yüksek öğrenim görüyorduk. Bizler Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne siyasi iktidarı devirmeye çalışıyorduk. Seçimle gelmişti ancak layık ve demokrat bulmamaya başlamıştık. Harbiye'nin de bize iltihak ettiği hep malumdur. Demek ki evveliyetinde Hilmi Paşa'nın genç bir teğmen olarak 1960 yılında seçimle gelmiş bir siyasi iktidarı devirmişliği var. Aksini düşünemeyiz. Devirmeseydi ordunun dışında kalırdı ve subaylık kariyeri sona ererdi. Şükürler olsun sona ermemiştir. Sonra 12 Mart 1971 vaka-ı makusu var. Bu vakada Hilmi Özkök'ün bu kez genç bir subay olarak seçimle gelmiş bir başbakanı tard ettiğini görüyoruz. Süleyman Demirel hükümetinin devrilmesi bu tarihtedir. Özkök'ün bu tard işine müdahil olduğu da şüphesizdir. Üçüncüsü 12 Eylül'dedir. Hilmi Özkök bu defa bir üst subay kapasitesinde Demirel'i bir daha deviren ve tarihimizin en karanlık diktatoryalarından birisini kuranlar meyanındadır. En küçük bir itiraz olsaydı hemen sonra general rütbesini idrak edemeyeceğinden eminiz. Demek ki Hilmi Paşa'mız 3 defa seçimle gelmiş siyasi iktidarların devrilmesine rol almıştır. Dördüncüsünde 28 Şubat 1997 ise en ön plandadır. Peki bundan ne çıkıyor? Devire devire aradığını buldu mu diyeceğiz. Şimdilik sadece siyasi iktidarın altında olma sözünün Orgeneral Özkök söz konusu olduğunda bazı pürüzlerle karşılaştığını teşhis edebiliyoruz. Tarihi hakikatlere tetabuk etmemektedir, görüyoruz. Demek ki bizde devire devire seçim var. Ekleyebileceğimiz bir nokta daha var. %50'ye yakın bir oy desteği olan Ecevit hükümetinin Bülent Bey'in hastalığı bahane edilerek tard edilmek istendiğini biliyoruz. Hastalık senaryosundan önce Financial Times'ın ordunun Ecevit'in yerine Hüsamettin Özkan'ı getirmek istediği haberini yazdığını da hatırlıyoruz. Yüksek komutanlar Özkan ile oligarşi ile görüştüler, bazı gazetecileri harekete geçirdiler. Bunlardan birisi çok dürüst davranarak Ecevit'i haberdar etti. Ecevit çok şaşırmıştı, sigarasını yakıp koltuğuna yaslandı. Hüsamettin Özkan ile dramatik yüzleşme ve vedalaşma anıdır. Kimler, Yaşar Paşa mı yollu sormuştu. Hakikatte Orgeneral Büyükanıt yoktu, Orgeneral Özkök vardı. Halbuki istifa ettiremedikleri hükümeti erken seçime zorlayabildiler. İslamcı bir partinin ön plana çıkacağı tahmin ediliyordu, Washington istiyordu. Öyleyse siyasi iktidarın emrinde olma kelamını bir kenara koymak zorundayız. Kaldı ki bu hükümetin seçilmişliği de pek tartışmalıdır. Oyların 1/4'iyle halk temsil edilmiş olmamaktadır. Doğru nazariye silahlı kuvvetlerin halkın emrinde olması ve siyasi iktidarın da bir hakkın halkı temsil etmesidir. %25. Hocam nasıl %25 olur? %34'le geldiler. Oyların %25'idir. Kendi kalemşorları dahi bunu yazıyor. Kullanılmayan oylar karşı tarafa mı sayılacak? Hayır ama aldıkları üçün biri değil, bütün oyların 1/4'idir. Karşı taraf veya bu taraf aldıkları oylar bütün oyların sadece 1/4'idir. Bunu iktidarın adamları söylüyor, benim rakamım değil. Ayrıca %34 olsa üçün biridir. Ve peki anayasa ne diyor? Eylülüs Diktatorya'nın yaptığı anayasa bile seçim sisteminde bir istikrarlı bir hükümet ve bir de temsilde adalet şart koşuyor. Temsilde adalet yoksa halk egemenliği ve meşruiyet yoktur. 1/4 veya 1/3'üne anayasayı değiştirecek kadar sandalye vermek seçmek değil, hükümeti ihsan etmektir. Bu bir ihsan hükümetidir. Adalet bunun neresinde? Bu arada bir düzeltme yapmama izin verin lütfen. 3 Kasım tezleri içinde not ettiğimi tekrarlıyordum. Orada değil, hemen izleyen mülakatların birindedir. Bu hükümetin yüksek bürokrasinin son 35 yılda en çok istediği ekip olduğunu ileri sürüyordum. İşte budur. 3 Kasım'dan itibaren diktatorya tabir ettim. Şimdi ilerliyoruz ve oryantal despotizm tarif ediyoruz. Hocam burada şeytanın avukatlığı rolüne gireceğim. Daha önce Bülent Ecevit hükümeti de %18'ler, 19'lar, 20'lerle iktidar oldular. Koalisyon hükümetleri kurdular. DSP'nin oyu da hatırlayabildiğim kadar %21, 22 idi. 12 Eylül döneminden Turgut Özal hükümetinden sonra belki %34 çok az. İlk defa tek başına bir partinin aldığı oy ama bu partinin ideolojisi, kimliği ve yaptıkları onun meşruiyetini etkiler mi? Çok yanlış bir yerdesiniz. Koalisyon hükümetleri vardır. Hükümeti kuran parti %5 veya daha az oy almış olabilir. Ama mecliste o hükümete oy veren partilerin oy toplamı çoğunluk olmak veya çoğunluğa yaklaşmak zorundadır. %9 veya %7 oranında oy alan partilerin meclise kimse sokamadıkları bu sisteme bul karayı al meclisi sistemi diyebiliriz. Bu budur. Kumar oynamıyoruz. Demokrasi oynuyorsak kuralları olmak zorundadır. Bugün tartıştığımız noktaya bir de şunu ekleyebiliyoruz. Seçim günü 3 Kasım 2002 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özkök oyunu verdikten sonra Washington'a uçmuştu. Teamüllerimiz de yoktur. Zamanında yadırgadığımızı tespit etmiş ve duyurmuştum. Aceleye gerek yoktur, devam etmektedir. Gürkan Bey dostumuz, Hilmi Paşa Hazretleri'nin emrinde olduğu hükümeti hukuka uygun bulmadığımı defaatle not etmiş bulunuyorum. Özetlememe izin verir misiniz? 1. Tayyip Bey'in seçime girmesini önleyen kararları ben hep hukuka aykırı buldum. Cezaların erteleme yasası çıkmıştı ve seçime girme hakkı vardı. 2. Daha sonra bu karardan vazgeçmek daha büyük hukuksuzluktur. 3. Mecliste yemin etmiş bir milletvekilinin usulüne uygun olarak dokunulmazlığı kaldırılmadan meclisten tard edilmesi, Siirt Milletvekili Fadıl Akgündüz'den söz ediyorum, bir anayasa ihlalidir. 4. Yenilenen Siirt seçimine ancak önceki seçime girenler katılabilirdi. Erdoğan'ın sokulması ayrı bir ihlaldir. 5. Siirt'te 3 sandıktaki oy verme usulüne aykırı bulunarak seçim yenilenirken, HADEP'in tüm oylarının geçersiz sayılmasına rağmen meclisteki temsilde hiçbir değişiklik yapılmaması ayrı bir hukuksuzluktur. Gürkan Bey dostumuz deveye demişler ki boynun eğri ve deve de nerem doğru ki demiş. Demek ki 1946 seçimleri 2002 sandık sayımına göre bir seçimdir. Demek ki Adamo'nun şarkısıyla her yerde hukuksuzluk var. Bunu görüyoruz. Demek ki bu açıdan Hilmi Paşa Hazretleri'nin bu hitabetini yerinde bulamıyoruz. Tarihimizin utanç yüklü sandık sayımıdır. Peki hocam, buradan duyduğunuz rahatsızlığı Erdoğan'ın şiir yüzünden girdiği hapis dolayısıyla aldığı siyasi yasak konusunda da duyuyor musunuz? benim yasalarım var. Tayyip Bey'in seçime girmesini engellemenin bana göre hiçbir hukuki temeli yoktu. Ancak o kararlar olduktan sonra Tayyip Bey için bir ilin seçimlerini iptal etmek ve ayrıca usule aykırı olarak bu seçime sokmak hukuk dışıdır. Bu hükümetin hukukiliği tartışmalıdır. Ama sonradan bir fiili durum çıktı ortaya. Ne demek? Fiili durum şu, halk herkes biliyordu ki Tayyip Erdoğan'a veya partisinin genel başkanı Tayyip Erdoğan'a oy vermek istiyordu. Fakat siyasi yasağından dolayı beni hiç ilgilendirmiyor. Açıkça şunu söylüyorum, seçim bir hukuk işidir, hükümet kurmak bir hukuk meselesidir. Hukuk yoksa meşruiyet de yoktur. Bir temsil sorunu çıkmıyor mu ortaya? Bir temsil sorunu varsa oyların dörtte birini alan bir ekibe hükümet verilmemelidir. Fiili durumun ise sonu yaklaşmış olabilir. Ne demek? Son sözlerinden dolayı AKP kapatılabilir. Tayyip Erdoğan yeni bir seçim yasağına yaklaşmaktadır. Ayrıca benim savcılıklara başvurularım devam edecektir. Erdoğan'ı bir yerlere yaklaştırma çabası içindeyim. Gürkan Bey dostum, halk istiyordu sözü yersizdir. Hukuk var. Önce hukuk çerçevesinde olmak zorundadır. Ayrıca oyların dörtte biri halk iradesi veya tercihi değildir. Hilmi Paşa Hazretleri bu meselede de Washington'da yanılmışlardı. Washington'ın istediği kesindir. Oligarşi görüş değiştirerek bizdendir, bizim millettendir demiş ve kapılar açılmıştır. Açıl susam açıl olmuştur, hukuk bulamıyoruz. Yarın öyle durum olur, bugünkü sözlerinden dolayı AKP kapatılır. Erdoğan siyasi yasaklı hale gelir, halk istediğini yapsın. Halktan daha önemli olan hukuk düzenidir. Tekrar ediyorum, Tayyip Beyefendi'nin milletvekili olmasını yasaklamakla ilgili kararları, başkaları bana alaylı hukuk profesörü diyorlar, çünkü hukuka çok meraklıyım, hep kendimi savunmak zorundaydım, belki de hakkında en çok dava açılan insanım, bana anlatmak mümkün değildir. Ama o karar aldıktan sonra ABD istedi, oligarşi istedi, aa bu da bizdenmiş deyip bütün kapılar açıldığı için bu tespit ile dindarlığı hesaptan çıktı. İtikadından döner teşhis ettiler, haklı çıktılar. Bir dakika hocam, ne demek bu? Açmıyorum, açıktır, devam ediyoruz. Net olan şudur, Yahudilerin elini öperim diyebileceğini gördüler, kapıları açtılar. Önemli olan siyasi otoritenin altında olmakla bir hükümetin destekçisi olmak arasındaki ayrımı dikkatle yapabilmektir. Bu bir sırat köprüsüdür. Bu yapılmıyor mu? Peki, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Büyükan'ı Danimarka başkentinde basın toplantısından kaçan Erdoğan için bravo derse bunun yapıldığını söyleyebilir miyiz? Sadece hükümetçilik oyununda değil, her işte altın üste bravo çekmesi yoktur. Büyükler küçüklere aferin diyebilir, alt üste tebriklerini sunar veya kabulünü arz eder, usul budur. Galiba Erdoğan'ın basın toplantısını terk etme restini tasvip etmiyorsunuz. Neredeyiz? Aşiret devletinde bile reisler bunu yapmıyorlar. Tayyip Bey bedelini öderim diyor. Siz kimsiniz, devlete verilen zararları öderim demek nedir? Bir lokantada bardak kırmaya benzemez, mahkemede ödemek zorundadır. İrecep, İrdoğan bunu yaparken kime danıştı? Yanında bir devlet görevlisi var mıydı? Şimdi ne olacak? Avrupa'da hiçbir yerde basın önüne çıkmayacak mı? Her yerde varlar. Montesquieu'nun yazdığı oryantal despotizm budur. Şimdi devlet bir ehliyetsiz tayfaya kiraya mı verildi? Bedeli çok yüksektir. 100 yıl ödeyebileceğini sanmıyorum. Artık Erdoğan başbakan olmayacağını ispat etmiş haldedir. Çıktığı gibi indirilmelidir. İndirmenin hukuki ve anayasal dayanakları vardır. Eskiden her dış görüşme masasına otururken PKK'yı yasaklayın deniyordu. Şimdi her gittikleri yerde senemi istemiyoruz mu diyecekler. Bir ülkenin, bir devletin ölçeği bu kadar düşürülür mü? Senem her toplantısına katılıyor ve soru soruyordum diyor. Bu defa öyle esti mi diyeceğiz? Senem gülüyor. Avrupa Birliği komiseri Erdoğan'a Avrupalı gibi davran direktifini gönderdi. Demek ki hukuki temel çıkmıştır. Artık Avrupalı başbakanların karşılarında görmek istemediği birisidir. Bu arada sevgili arkadaşım Murat Yetkin'e bir mesaj yazabilir miyim? AKİS'lerin 3 yılında Türkiye Avrupa'dan 60 yıl uzaklaşmış durumdadır. Bunları destekleme dayanakları yıkılmış durumdadır ve işte hakikat budur. Artık rüyalardan uyanmalarını öneriyorum. Yaşar Paşa herhalde kötü manevraları bozmak için bunu söyledi. Buna Kopenhagen'dan ricat etmeye, pireye kızıp yorgan yakma diyoruz. Senem ve arkadaşlarının pek sevindiğini tespit edebiliyoruz. Artık atını vuran kovboylar diyarındayız. Artık ilk hedef başbakanlığı kurtarmaktır. Artık ilk hedef devleti Erdoğan'dan ihlas etmektir. Şimdi orada yasa dışı örgüt diye bilinen PKK'nın bir yayın organı var, Roj TV. Bunun muhabirinin orada bulunmasını TC'nin bir başbakanı kaldırabilir mi? O muhabir 40 defa bulundum, 40 defa da soru sordum dedi. Türkiye'de Sovyetlerle ilişkilerimiz bozuktu. Sovyet temsilcileri gelirdi, basın toplantılarına katılırdı. TAS ajansı temsilcilerini kıpkızıl komünist görürdük. Neyi değiştirecek bu? Daha önce olmuyor muydu bu? Esti mi? Profesör Haluk Koç 2'de bir psikiyatra gitmesini söylüyor. CHP yöneticisi olmak bir yana tıp profesörüdür. Tıp profesörü H. Koç, Tayyip Bey'i psikiyatra gönderin diyor, ısrar ediyor. Güzel ama bana göre ilave olarak yaz tatilinde de Mesut Barzani'nin yanına gönderilmelidir. Biraz devlet adamlığı stajı görmelidir. Beğeniyor musunuz hocam Barzani'yi? Barzani'yi beğenip beğenmediğim ortadadır. Barzani'nin başına geçtiği devletimsi organizmanın Türkiye'yi bölmek üzere olduğunu hep tekrarlıyorum. Musul alınmazsa Diyarbakır verilir diyen de benim. Aşiret reisidir ama Tayyip Bey'e göre bir devlet adamı tablosu çiziyor. Ağırbaşlı ve saygı uyandırıyor. Bölgede Türkiye'ye rakiptir ve bu nedenle de artık Erdoğan'ı indirmek bir zorunluluktur. Papa'ya gidiyor, saygı uyandırıyor. Barzani Erdoğan'ı başkanlık sandalyesinden çoktan indirmiş haldedir. Erdoğan orada oldukça artık bölgede Barzani var. Tayyip Bey'de bunlar yok mu? Hiçbiri yok. Sezar'ın hakkını da Sezar'a vermek ve bizde başbakanlık koltuğuna oturtulan kimsenin davranışlarıyla karşılaştırıldığı zaman derin acı duymak gerekir. Benim içim yanıyor, başkalarının da yanması için yazıyorum. Beyaz Saray'dan çıktığında söyleneceklerin dışında bir tek söz söylemiyor. Gereksiz gülümsemeler, kabadayı haller bunlar yok. Daha misafir hiçbir başbakana elense çektiğini görmedik. Hiçbir büyükelçiye gece fazla mı kaçırdın dediğini duymadık. Üçüncü Selim'den beri batılılaşıyoruz ama dünyada Müslüman bakan eşi sadece bizde var. Şu bakanlara bakın, Barzani kadar bile dil bilmiyorlar. Barzani'ye bakarak boş övülmeyi bırakmayı öneriyorum, hepsi budur. Barzani oturduğu sandalyeyi dolduruyor, Erdoğan oturduğu sandalyenin adamı olmadığını ispat ediyor. Hazır bu dil sorununa gelmişken bir Türkçe sorunu da yaşanıyor mu acaba hocam? Başbakan ne medyayla ne muhalefetle anlaşamıyor. Ben ülkeyi pazarlarım dedi muhalefetten yoğun eleştiri gelince sizin aklınız neredeydi, ne düşünüyordunuz ki bunu yanlış anladınız dedi. Şimdi de bir ulema tartışması çıktı. Bu sefer de beni yanlış anladınız dedi. Başbakan kastettiğini mi aşıyor? Beni hiç ilgilendirmiyor bunlar. Bu ara hem yeni çalışmalarım nedeniyle ve hem de sizi beklediğim için bütün kartlarımı ve notlarımı gözden geçirdim. Tayyip Beyefendinin ulema tevili beyhudedir. Yeni formülasyonu da aynı ölçüde vahimdir. Korkmuş olduğunu çıkarıyoruz ama korkunun ecele faydası olmadığını da biliyoruz. Neden korkuyor? Kapatılmaktan. İmam ve Hatip Tayyip Efendi partisinin kapatılmanın eşiğine getirmiş durumdadır. Hazırlıkların gecikmeyeceğini görebiliyoruz. Kimin hazırlıkları? Kim mi? Hazırlık yapacaklar çoktur. Hangi gerekçeyle kapatılır? Gerekçeler birikmektedir. Aşiret devleti olmak çok ciddi bir gerekçedir. Kurullar ezilmiştir. Tayyip Erdoğan ihale kurullarının yerini almaktadır. Sorumsuz kişiler kamu mülkünü satıyorlar. Bu devletin sonudur. Bundan daha önemli gerekçe olur mu? Devlet tebdil ve tayir ediliyor. Ceza yasasında karşılığı ağırlaştırılmış müebbet hapis olmak durumundadır. Bunun dışında Danimarka Büyükelçisi Rönesans'tan beri ulema dinlemiyoruz demek zorunda kalmıştır. Devleti dini esaslara göre kurmak çok vahim bir hal olup doğrudan kapatılmayı gerektirmektedir. İster bilir kişi ister kadı bu sözler ağızdan çıkmıştır. Başkaları da var. Artık dosya hazırlama aşamasındayız. Bunu her bilir kişi yapabilir. Kuşkusuz önemli olan başsavcının hazırladığı dosyadır. Ama birleşik kap düzeninde yaşıyoruz. Ayrıca artık aşırı kibar ağırdan başka Baykal, Bahçeli, Mumcu, Yüce Divan sayıyorlar. Tayyip Bey ve bazı nazırlarının adları çağrılıyor. Ben buna bir de Cemil Çiçek'i ekliyorum. AKP ciddi paradoksal bir durum içinde gözüküyor. Hem kendi tabanına karşı iyi gözükmek mecburiyetinde hem de Türkiye'deki sisteme muhalif sözler etmemeye gayret ediyor. Bu durumun bir benzeri de AİHM'nin türban konusunda verdiği kararda yaşandı. Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun da söylediği gibi bu karara Türkiye dava kazandığına üzülür şeklinde bir beyanda bulunuldu. Bu çerçevede sıkışmış bir AKP'den söz edebilir miyiz? Hayır, sıkışmışlık değil, tabanını memnun etme olarak da göremeyiz. Tabanının kaydığını görüyor, muhtemelen de bir erken seçim hazırlığı yapıyor. Hep öyledir, bu tür hareketler tabanları kayınca bir Kürdizme ve bir de aşırı dinselliğe dalıyorlar. 1950 yılların ortasında da böyle olmuştu. Ekonomik ve diğer sıkıntılar Menderes'in desteğini kemiriyordu. Bu durumda birdenbire Said Nursi'yi harekete geçirdi, yeşil bayrak açıldı ve diğer taraftan da Abdülmelik Fırat'ı Şeyh Said'in torunu olduğu gerekçesiyle yaşını büyüterek milletvekili yaptı. Erdoğan'ın Kürt sorunu ve ulema keşifleri buraya giriyor. Sonunda Menderes idam edildi ve partisi kapatıldı. Temenni etmiyorum ama kapatılma süreci başlamıştır. Yüce göke şükürler olsun idam kalkmıştır. Yerine ağırlaştırılmış müebbet hapis koydular. Bunlar ayrı. Başsavcı Kanadoğlu'nun açıklamalarında başka bir nokta var. Bu arada not ediyorum. Kabataş Lisesi'nden sınıf arkadaşıyız. Beyanatı üzerine telefonla kutladım. Sabih Bey bir de tarikatların Anayasa Mahkemesi'ne de girdiğinden söz ediyor ki 12 Eylül'den beri yargıya tarikatlar sızmış ve yer yer hakim olmuş haldedirler. Kanadoğlu bu nedenle çok büyük isabetle konuşuyor. Yalnız benim küçük bir ilavem var. Mahkeme Başkan Vekili Haşim Kılıç muhafazakar tandanslıdır. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin önemli kararlarını inceledim. Haşim Beyefendi çok zaman özgürlükleri genişletici yönde oy kullanmış görünüyor. Biz buna da bakıyoruz. Ama Kanadoğlu çok önemli bir hastalığa cesaretle parmak bastılar. Görevdeki başsavcı Ok ise yargının tümden tarikatların ve siyasetin kontrolüne girmekte olduğunu tespitiyle işaret ettiler. Bu son noktada çiçek bardağı taşırmıştır. Yüce Divan'da sandalyesini rezerve ediyoruz. Peki bu konuyu bırakalım hocam. Askerle ilgili iki önemli sorun var. Biri son günlerde çok tartışılan ve ulusalcı kalemler tarafından yoğun bir şekilde eleştirilen, gazetelerde haber olan bir büreve konusu var ve bir de zamanlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok iyi değerlendirmeler oldu ama bütün bu değerlendirmelerde işin özüne girilemedi. Bana göre bu büreve değişikliği hiç sevmediğim bir söz ile olayı ilk bakışta sanıldığından daha ciddi görünmektedir. Üzerinde bizim de durmamız yerindedir. Ayrıca bu yeni büreveyi Hilmi Paşa Hazretlerinin çizdiği de rivayet ediliyor. Beğenenler bir saf ve beğenmeyenler bir başka saf oluşturuyor. Saflar burada da oluştular. Abeistler, Barzaniciler yeni büreveyi beğendiler. Sade ve parlak tasvif ettiler. Milliciler, Kemalistler, Sosyalistler karşı çıktılar. Ele almak durumundayım. Evet, Yunanistan çok beğendi diye Hürriyet'te yayınlanmıştı. Yüksek komutanların A. Atina'nın, B. Erivan'ın, C. Diyarbakır'ın Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girişinin ateşin taraftarı, abeist olduklarını görememesi büyük zafiyetidir. Bunu kurmay sınıfı sınıfta kaldı cümleciyle özetliyoruz. Devamla tabii beğenir.